Ayrım 15.
60'lı yılların sonundan itibaren kapitalin yaratıcısı ve enternasyonelin liderinin Rus konukları çoğalmıştı. Marx'ın ayrı bir değer verdiği, kendisine yakın insanlardan biri de Petersburglu Alexander Alexandrovich Serno Soloviyevich idi. O ve 1865 yılında trajik bir şekilde ölen kardeşi Nikolay, tüm yaşamlarını devrim hareketine adamışlardı. Serno Soloviyevich kardeşlerin ikisi de 30 yıldan fazla yaşamadılar. Nikolay ve Alexander soylu bir ailede büyüdüler ve Çernişevski, Dubrolyubov ve Herzen'in düşüncelerinin etkisiyle daha çok gençken yüksek hedefler belirleyip amaçları için çalışmaya başladılar. Ülkelerini seviyorlardı ve onların sloganı Rusya'nın gücüne ve geleceğine inanıyoruz idi. Nikolay Serno Soloviyevich o zamanlar gizli faaliyetlerde bulunan Toprak ve Özgürlük Örgütü'nün üyesi olarak halk mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı. Petersburg'daki Mitninski meydanındaki cezalandırma töreninden sonra prangalara vurularak gönderildiği Sibirya'da yurt dışına kaçmayı tasarladı. Fakat daha yoldayken güvenlik müfrezesinin vahşi dayağı sırasında aldığı darbeler yüzünden İrkutsk hapishanesinin revirinde öldü. O yalnızca fiziğiyle değil, yüreğiyle yiğitti. Çok zekiydi, gizli örgütün önemli bir elemanıydı. Çernişevski ve diğerleriyle satranç kulübü kurmuştu. Bu oyun sırasında çok gizli ve önemli söyleşiler yapılırdı. İki kardeş de kitap yayıncılığı ve satışıyla uğraşıyordu. Bu iş için tüm paralarını harcamışlardı. İyi bir tüccar ve Rusya Coğrafyacılar Birliği ve Politik Ekonomi Komitesi'nin aktif üyesi olan Nikolay Aleksandrovich Serno Soloviyevich, uzun süre Rusya'da yasaklanmış olan Çan, Genel Meclis gibi yayınların dağıtımını başarıyla yapmıştı. Bu ünlü illegal devrimcinin görüşleri Çernişevski ve halkçıların benimsediği köylü komünü geleceğin sosyalist toplumunun çekirdeğidir öğretisinden ileriye gidemedi. Nikolay Aleksandrovich'in merkez komitesi üyesi olduğu Toprak ve Özgürlük Örgütü de aynı durumdaydı. Küçük Serno Soloviyevich Alexander'ı kardeşinin yazgısından sürgün kurtardı. O da Toprak ve Özgürlük adlı gizli örgüte aktif olarak katıldı ve örgütün merkez komitesi üyesi oldu. Aleksandrovich dış görünüşü ve ruhsal yapısı açısından kardeşinden biraz farklıydı. Daha içine kapalı, daha katıydı ve fiziksel olarak pek güçlü değildi. Dikkatli bakan, kocaman gözlerinde belli belirsiz bir endişe, bazen de hüzün bulurdu. Yüzü hep solgundu. İnce siyah bıyıkları altındaki kocaman dudakları sık sık titrerdi. Çok duygusal, kırılgan bir yapıdaydı. İhtiyaçlarını sınırlayarak yoksul bir hayat sürüyor ve kendisine ve sahip olduğu her şeyi haksızlığa uğramışlar ve geçim sıkıntısı çekenler için mücadeleye harcıyordu. Devrimci taktik konularında aklı ve deneyimiyle fark edilen Alexander Alexandrovich, Rus emekçiler arasında enternasyonelin aktif propagandasına ve emekçilerin bu ilkeler çerçevesinde örgütlenmesine destek olacağını ilan eden enternasyonel Rus kanadının öncüsü olarak İsviçre'ye geldi. Serno Soloviyevich bir süre enternasyonelin Romen şubelerinin organı olan Eşitlik adlı İsviçre gazetesinin redaktörlüğünü yaptı. İsviçre Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kuruluşunda canla başla çalıştı. Parti ilk kez 1868'de onun yönetiminde kendine özgü seçim programıyla parlamento seçimlerine katıldı. 1867 yılında Bakunin İtalya'dan İsviçre'ye geldi. Cenevre'de kimini kendisini yaydığı, direnci ve cesaretinden söz eden anlatımlarla Sakson, Avusturya ve Rus despotlarını dize getiren kahraman devrimci olarak ün kazandı. Sibirya'dan kaçış öyküsü dilden dile dolaşıyordu. Bakunin'in heybetli dış görünüşü, özellikle uzun boyu, etkileyici sesi, demagojik, tumturaklı konuşması, politikada acemi ve teoride zayıf olan genç Rus mülteciler üzerinde güçlü bir etki yaratıyordu. Fakat Alexander Alexandrovich çok sayıda yaşıtını kuşatan bu sürü halinde tapınma duygusuna teslim olmadı. O daha dün ortaya çıkan bu anarşizmin peygamberinin ne kadar acımasız, iktidar düşkünü ve entrikalara yatkın olduğunu hemen görmüştü. Hatta Bakunin'in tipi dahi Serno Soloviyevich'e itici geliyordu. kindar gözleri, söyleştiği kişilere hiçbir zaman doğrudan bakamıyor, şişkin kaşlarının altına ve gözlük camları ardına gizleniyordu. Bakunin'in düşünceleri, Alexander Serno Soloviev'in savunduğu düşüncelere tümüyle ters düşüyordu. Onların temel düşünce uyuşmazlığı, işçilerin politik mücadeleye yaklaşımı konusundaydı. Bakunin, politik perhis teorisinin propagandasını yapıyordu. Çernişevski'nin dava arkadaşı, Toprak ve Özgürlük Merkez Komitesi üyesi ise bu düşünceleri devrimci hareketin frenlenmesi olarak gördüğünden reddediyordu. O, işçi sınıfının ancak partisini yaratarak kendi mücadelesini verebileceğini biliyordu. Bakunin'in toplumsal devrimin hemen başlatılması fikrine de katılmıyordu. Serno Soloviev, internasyonel üyesiydi ve Roman şubelerinin çalışmalarına aktif olarak katılıyordu. Yoğun bir enerjiye sahip, iş için kendisini feda eden bir insan olarak 24 saatte topu topu 2-3 saat uyuduğu oluyor, düşündüklerinin hiç olmazsa bir bölümünü gerçekleştirmek için zamanın yetmemesinden üzüntüyle yakınıyordu. Alexander Alexandrovich, dillerde dolaşan karakteristik hicivlerinden birinde emekçilere olan sevgisi üzerine yemin eden burjuvaziye ilişkin şunları söylüyordu. Emekçileri seviyorum ne demek? Siz onları lahanayı jambonu sever gibi çok mu seviyorsunuz az mı? Neden bize sevgiyi yorumluyorsunuz? Lütfen bırakın bu duygulu ifadeleri. Kendinizi, karınızı, çocuklarınızı sevin. Tüm bunlar çok güzel. Fakat işçilerin sizden ve sizin gibilerden talep ettiği nedir? Yalnızca gerekli olanı, belki de daha azını. Onların emeği sayesinde zenginleşirken en azından onları kendi merhametinizden kurtarın. Marx, Serno Soloviev'e çok değer veriyor, onunla yazışıyordu. Kapital Leipzig'de basılır basılmaz kitabını ilk ona armağan etmişti. Yaşamının son yıllarında Alexander Alexandrovich kendisini tümüyle Uluslararası İşçiler Birliği davasına adadığı için Rus mültecilerin çalışmalarına katılmaktan uzak durdu. Ancak arkadaşlarından birine, "Kardeşimin ve onun arkadaşlarının öldürülmesinin öcünü almak için Rusya'ya gitmiyor olmam bana acı veriyor. Fakat benim tek başıma üç almam yetersiz ve zayıf kalırdı. Burada biz ortak davaya hizmet ederek bu lanetli düzenden öç alacağız. Çünkü tüm bu düzenin her yerde yok edilmesinin garantisi internasyoneldir," diyordu. Serno Soloviev, uluslararası birlikteki çalışmasının yalnızca işçi hareketine değil, ülkesinin çar boyunduruğundan kurtuluşu davasına da hizmet ettiğini düşünüyordu. Bakunin ve taraftarlarıyla mücadele Serno Soloviev için gitgide daha da ağırlaşıyordu. Bu arada çok sayıda başarısızlık ve düş kırıklığı da yaşamıştı. Cenevreli işçiler onun önderlik ettiği grevler sırasında yeterli direnişi gösterememişlerdi. Kurduğu İsviçre Sosyal Demokrat Partisi seçimlerde başarısızlığa uğramıştı. Gazetesi, yerel proletarya arasında büyük bir etkiye sahip olan anarşistlerin tecrit çabalarına maruz kalmıştı. Acı deneyler cesaretini kırmıştı. Bitmek bilmeyen sarsıntılar yakalandığı ruhsal rahatsızlığını ilerletmişti. Doktorlardan sözüm ona umutsuz durumunu öğrendikten sonra yaklaşan çılgınlığın korkunç karanlığında uyanmak istemediğinden henüz 31 yaşındayken intihar etti. Marx'ın aile bireyleri arasındaki dostluk yaşamın tüm güçlüklerini ve maddi sıkıntıları hafifletiyordu. Karl ve Jenny'nin üç kızından hangisinin en mükemmel olduğunu belirlemek mümkün değildi. Hepsinin ruhu o kadar zengin ve sağlamdı ki onlar yalnızca ebeveynlerini seven, onlara bağlı evlatlar değil, aynı zamanda onların sadık dostları ve fikir yoldaşlarıydılar. Jenny Chen eve biraz yardım edebilmek arzusuyla İskoçyalı varlıklı bir ailenin evinde öğretmen olarak çalışmaya başlamıştı. 13 yaşındaki Eleanor okuluna devam ediyor, çok kitap okuyor ve boş saatlerinde dört ayaklı ekibiyle zaman geçiriyordu. Paul ve Laura arasındaki sevgi gün geçtikçe büyüyordu. Seven insan kendisiyle aynı sınırsız duyguyla beslenen karşısındaki insanın ruhunu anlamaya yakındır. Şu ana kadar tek bir tutkuyla dolu olan Laura'nın yüreği şimdi annelik sevgisiyle dolmuştu. Yaklaşan annelik genç kadını yatıştırıyor ama öte yandan da korkutuyordu. Fakat Lafarge onu sakinleştirmeyi ve eğlendirmeyi başarıyordu. Laura ile birlikte Komünist Manifesto'yu Fransızca'ya çeviriyorlardı. Paul hastaneye gittiğinde Laura ev işleriyle uğraşıyordu. Harika yemekler hazırlıyor, sabırsızlıkla beklediği bebeği için küçücük zıbınlar ve bereler dikiyordu. 1869 yılının 1 Ocak günü Max ve Jenny erkek torunları olduğu haberini aldılar. Lafarge'lar bebeklerine Etienne ismini koydular. Fakat kısa bir süre sonra bebeğe herkes lakabıyla sesleniyordu. Schnapps. Marx aralıksız olarak Britanya Müzesi'ni ziyaret ediyor ve çok çalışıyordu. Boş saatlerinde yağmur ihtimaline karşı kocaman siyah şemsiyesini de alarak iyiden iyiye yaşlanmış olan viski ile Hampstead Heath'in yolunu tutuyordu. Genellikle eski tanıdığı işçilerden birine uğruyor ve güncel konulara ilişkin onların düşüncelerini dinliyordu. Komünistler Birliği kurulduktan bu yana dava arkadaşları olan Ekarius ve Lesner bu tür gezilerde ona eşlik ediyorlardı. Saçları kırlaşmış, hafiften kamburu çıkmış terzi Lesner, Marx'ı dinlerken duyduğu mutluluğu gizlemiyordu. Onu dinlerken zaman zaman yerinde sözler söyler ve kendi gözlemlerini anlatırdı. Onun en büyük düşü tüm emekçiler için 8 saatlik iş gücü hakkının kazanılmasıydı. Hem Lesner'in hem de Ekarius'un paraya çok gereksinim duydukları oluyordu ve Marx maddi açıdan çok sıkışık olmasına karşın elindekileri son kuruşuna kadar onlarla paylaşıyordu. Nasıl yardım etmezsin diye açıklıyordu Engels'e hüzünle. Lesner'in karısı öldü, zavallı borca battı. Ekarius'u ise kirasını ödemediği için neredeyse evinden atıyorlardı. İhtiyar bana gözyaşları içinde geldi. Çevresindekilere göre en becerikli kişi olan işçi Dupont çoktandır işsiz. O kadar alçak gönüllü ki çok zor duruma düşmedikçe hiçbir zaman borç almaz. Bir de ödünç para rica eden Leibnacht'in mektubu var. Toplam 14 sterlin dağıttım. Ağustos ayında Wilhelm Leibnacht, Marx'a telefonla önemli bir haberi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kurulduğunu bildiriyordu. İşçi hareketi gelişmiş ve güç kazanmıştı. Az bilinen, karmaşık antik kültürüyle insanı heyecanlandıran uzak ülkeler, Marx ailesinde herkesin ilgisini çekiyordu. Hindistan ve Çin hakkında yazılan ne varsa, yalnızca Marx tarafından değil, karısı ve kızları tarafından da büyük bir hevesle okunuyordu. Jenny Chen'in lakabı Çin İmparatoru Kui Kui, Tusi'nin lakabı ise Prenses Kuo Kuo idi. Hindistan'da ticari bağları olan Engels sayesinde kızlar Kalküta ve Delhi'yi sürekli duyuyorlardı. Güney denizlerine yapılacak masalımsı bir gezi için can atıyorlardı. Uzak Çin, Manchester'da Engels'lerin yanındayken Çin'de uzun süre bulunmuş tüccarlarla tanışan Tusi de özellikle büyük bir merak uyandırıyordu. Geniş mutfaklarında Len Chen ile baş başa kaldıklarında Eleanor, her şeyin alışılmışın dışında olduğu bu kıta ülkesini anlatmaya koyuluyordu. Erkekler kimono giyiyorlardı, kadınlarsa dar pantolonlar, kadınların bacakları ve göğüsleri fazla gelişmesin diye küçük yaştan itibaren sargıya alınıyordu. Güzelliğin sembolü ise çocukların tabutçuluk oynadığı ve halkın ölüm korkusunu yendiği lotustu. Lotus, eski çağlarda bereket, doğum, saflık ve yeniden doğuş simgesi kabul edilmiş nilüfergillerden bir su bitkisi. Düşün, Çin'de yazılı değil sesli tabelalar var. Seyyar satıcılar ve meslek erbapları kendi atölyeleri ve dükkanları için sesli reklam yapıyorlar. Diyelim ki ben şu şekilde taburede oturuyorum, sen de ocağın başındasın. Pencereden ise meyve satıcısının sesi geliyor. Bu tam isabet olurdu. Strudel keki yapacak elma yok dedi Len Chen. Sucu su sesi çıkarıyor, oyuncakçı sıraya astığı oyuncakları satarken ıslık çalıyor, berberin elinden makas düşmüyor, tamirci zil çalıyor. Amma da gürültücüler ha. Evet, Çin sokaklarında kendinizi doğanın ortasında hissedip denizde ya da ormandakiler gibi doğal sesler duymak olası dedi Tusi. Tusi daima Engels'in karısı ve karısının yeğeni Pams lakaplı ufaklık Mary Ellen'la yaşadığı Manchester Merrington Palace'ın arzulanan konuğuydu. Ona kendi evi kadar yakın gelen bu evde de çok sayıda hayvanla dost olmuştu. Onun ve Engels'in gözdesi belirgin sakalları ve ateş saçan gözleri ve yaşlı suratıyla tarih öncesi mağara insanlarına benzeyen son derece akıllı ve uysal İrlanda asıllı Kızıl Terrier Dido'ydu. Gezintilerde sahibine eşlik etmekten hoşlanıyordu. Dido, Tusi'ye olan dostluğunu usanmadan kuyruğunu sallayarak ve mutluluk sesleri çıkartarak gösteriyordu. O da viski gibi burnuyla vurarak top oynayabiliyor, Mary Ellen'ın arabasına saklanarak sık sık Pony'nin yerini almaya çalışıyordu. Manchester'da Tusi kendini evindeymiş gibi rahat hissediyordu. Her türlü ev işinde ve konuklarını ağırlarken yardımcı olduğu Lizzie onu şefkatle seviyor ve şımartıyordu. 14 yaşındaki Tusi, küçük Pams'a ilk Almanca derslerini verdiği için gururlanıyordu. Tüm odalarda rahatlıkla dolaşıyor ancak Engels'in çalışma odasına çekinerek giriyordu. Evin bu en özel odasında akıllara durgunluk veren bir düzen egemendi. Kalem temizlemek için kullanılan çaputlar dahil her şeyin belirli bir yeri vardı ve birileri bu düzeni bozduğunda ilişkilerinde daima sakin ve yumuşak olan Engels suratını asardı. Öfkeden kekelemeye başlar ve içinde kopan fırtınayı güçlükle dindirirdi. Yığınlar halinde duran kitaplar sanki masaya bağlanmış gibiydi ve ev halkı bunlara hiçbir zaman dokunmazdı. Haziran ayının son günüydü. Engels, Tusi'yi çalışma odasına çağırdı. Tusi odaya elinde okumakta olduğu Almanca'ya çevrilmiş Sırp şarkıları kitabıyla girdi. Komik bir bakışla odaya göz attıktan sonra dudaklarını şişirerek, "Engels amca, çalışma odan çok sıkıcı ve her şey evde kalmış ukala bir kızın gardırobundaki gibi çok düzenli yerleştirilmiş." Engels'i çocukça bir gülme tutmuştu. Bu doğuştan gelen içtenlikle gülme sanatında onunla yalnızca Marx yarışabilir ve bunda ruhsal bir rahatlama bulabilirdi. Her iki arkadaşın da gülüşü etrafındakilere bulaşır ve bir yaşam marşı gibi mutluluk verirdi. Doyasıya güldükten sonra Engels, "Fark şu ki gardıroptaki çeyiz evde kalmış kızın işine yaramaz. Burada gördüğün her şey her zaman gereklidir. Üstelik ben yeni alışkanlıklar edinemeyecek kadar yaşlıyım. Ha bu arada Bayan Eleanor için Maripli'den iki mektup var," dedi. Mektupları Tusi'ye göstererek. Tusi koltuğa yerleştikten sonra okumaya başladı. Engels ilk kez okuyormuş gibi kahkahalarla gülüyordu. "Şu işe bak. Karl Rochefoucauld'da yine bir şeyler buldu. Dinle Kuo, başkalarının acılarına katlanabilmek için hepimiz yeterli güce sahibiz. Gerçek bu mu? Ya da bir başkası, yaşlılar artık kötü örnek olacak durumda olmadıklarından kendilerini avutmak için iyi öğütler vermeyi severler. Harika söylenmiş. Bir tane daha. Kötü alışkanlıklar bizi terk ettiğinde onları biz terk ettik diye kendimizi avutuyoruz. Maripli gerçek bir sihirbazdır. Başka komik neler yazmış? Bağışla. Krallar insanlara paraya davrandıkları gibi davranırlar. Paranın değerini keyfi olarak kendileri belirlerler. Oysa gerçek değeri kur belirler. Yaşlı Fransız akıllıymış. Bize sıkıntı verenleri sık sık bağışlarız ama sıkıntı verdiklerimizi bağışlayamayız." Mektupta yazılı olan bir özdeyişi Engels, Tusi için uygun olmadığını düşünerek içinden okudu. "Aşıklar birbirinden hiç sıkılmazlar. Çünkü onlar her zaman kendilerinden söz ederler." "Biliyor musun Tusien?" dedi Engels okumayı bırakarak. "Marx'la biz sıkıntılı bir yaşam sürmemize rağmen nasıl oldu ben de bilmiyorum ama mektuplarla neşelenmeyi öğrendik. 25 yıl boyunca bizim yazışmalarımızda ne kadar çok şakanın yer aldığını bir bilseydin." Engels arkadaşının mektuplarını biriktirdiği bir kutu çıkardı. Kutuda birbirine özenle sarılmış onlarca tomar vardı. Tusi Engels'in koltuğuna yaklaştı ve mektuplara baktı. Masada daha yeni alınmış bir posta kağıdı vardı. Kendisi için çok değerli olan bir şimşeğin zikzaklarına benzeyen sivri el yazısını tanıdı. Onun yanında Engels'in düzgün, güzel, küçücük harflerle yazılmış yanıtı vardı. Tusi masa takvimine göz attı. 1 Temmuz'un arifesiydi. "Yarın değil mi?" diye fısıldadı Eleanor. "Evet Cüce Alberich, yarın büyük gün. Büyük bir tören düzenleyelim. Ne de olsa bunu 20 yıl bekledin." "Elbette bebeğim. Lanetli ticaret tanrısı Merkür'den ebediyen ayrılacağım. Nihayet özgürüm. Hurra, hurra." Engels bir genç çevikliğiyle koltuktan kalktı ve Tusi küçük bir çocukken yaptığı gibi onun elinden tuttu. Yan odaya geçtiler ve Lizzie'nin etrafında dönmeye başladılar. "Yaşasın özgürlük, hurra!" Yaklaşık 20 yıldır Engels, nefret ettiği ticaretin boyunduruğuna koşulu yaşamıştı. Sıkıntı verici hesapların, bilançonun yapılması için uzun uzun çalışması, sürekli borsaya gitmesi, tanımadığı insanlarla görüşmesi gerekmişti. bugüne kadar başka türlü değerlendirmek istediği ama artık geri gelmeyeceğini bildiği saatlerini kaybettiğini hissetmenin umutsuzluğu sık sık onu sarmıştı. Yalnızca arkadaşını ve onun ailesini düşünmesi, onun parasal desteği olmadan onların yaşamlarını sürdüremeyeceklerini, insanlığın ise bu dahinin yaratılarından, araştırmalarından, buluşlarından yoksun kalacağını biliyor olması kendisine güç veriyor ve iradesini çelikleştiriyordu. Böylece kendisini frenleyerek yeniden büronun yolunu tutuyordu. Gençlik yılları geçmiş, yaşlılık kapıyı çalmıştı ve sonunda özgürlük de gelmişti. Ertesi gün Engels her zaman olduğu gibi erkenden kalktı. Yüzü aydınlık ve mutluydu. Son kez, son kez diyordu uzun çizmelerini giyerken. Büroya son kez gidiyorum. Lizzie mutluluğunu gizleyemeyip kocasına sarıldı. Birkaç saat sonra Lizzie ve Tussie bugün Mornington Street'te söylendiği gibi emekli iş adamını karşılamak için dış kapıya çıktılar. Engels selam verircesine başının üzerinde tuttuğu bastonunu sallıyor, yüksek sesle bir Alman kahramanlık türküsü söylüyordu. Şakalar ve kahkahalar gece geç saatlere kadar durmak bilmedi. Lizzie kutlama için donatılmış masayı topladı ve Marx'ın arkadaşının yaşamında gerçekleşen olayı adlandırdığı gibi Mısır esaretinden kaçışın şerefine şişelerce şampanya içtiler. Tören sona erdiğinde Engels, büronun ortağına devri konusunu tüm ayrıntılarıyla annesi Eliza'ya bildirmek için çalışma odasına çekildi. "Yeni özgürlüğüm" diye yazıyordu. "Çok hoşuma gidiyor. Dünden itibaren tamamen bir başka insan oldum ve 10 yaş gençleştim. İç karartıcı kente gitmek yerine bugün sabah bu güzel havada birkaç saat tarlalarda dolaştım. Dört bir yanı iskaplayacak diye korkmadan önünde çiçekler olan pencerelerimi açtım. Konforla döşenmiş odamda oturuyorum ve evin önündeki ağaçlara bakarak çalışma masamda bir otel avlusuna bakan depodaki iç karartıcı odaya nazaran bir başka huzurluyum. Kulüpten yürüme mesafesiyle 10 dakika uzaktayım. Akşam üzeri saat 5 ya da 6'da evde öğle yemeği yiyorum. Daha sonra gazete okumak için birkaç saatliğine kulübe gidiyorum. Kente bilançolar, defterler gibi nedenlerle artık gitmek zorunda olmadığım için tüm yapmak istediklerimi planlayabilecek olmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Seni yürekten seven oğlun Friedrich. Aynı yıl Engels karısı ve Tussie ile İrlanda'ya gitti. Onun eski bir efsaneye göre çocuklarını yitiren, mutsuz bir anneyi anlatan Kurchev Hagu adı verilen ülkeye ilişkin yol öyküleri Marx'ın küçük kızının belleğinde ömür boyu kaldı.